Ayrım 4. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Bangoğlu Oğut. Sayfa 51. Evrende kötü bir şey yoktur. Negatif hissetmek kötü bir şey olsaydı evrende var olamazdı. Neşeli halimi sürekli nasıl korurum? Evrenden torpilim var da geçen şükretme uygulamasının etkisini daha ilk günden itibaren gördüğüm ve hiç ummadığım şekilde imkansız dediğim dönüşümler gerçekleştiği halde ruh halimi her zaman neşeli modda tutamıyorum. İçimde her zaman kırgınlık, mutsuzluk ve umutsuzluk var. En ufak bir olumsuz olayda demoralize oluyorum veya beklentilerim gerçekleşmediğinde kırılıyorum. Son zamanlarda şükretme uygulamalarında bile konsantre olamadığımı görünce bırakmak zorunda kaldım. Neşeli halimi her daim nasıl koruyabilirim? İsimsiz. Esra. İlk olarak sadece şükür egzersizi kadar basit bir egzersizi uygulayarak ummadığın şekilde imkansız dediğin dönüşümleri gerçekleştirmen harika bir şey. Her şey mümkündür diye bir bakış açısı içinde olman senin için çok yararlı olacaktır. Problem neşeli halimi her daim nasıl koruyabilirim kısmında başlıyor. Neşeli halini her daim koruyamazsın. Her zaman koruman doğal değil ve aslında her zaman koruyabilmen sana hizmet edecek bir alan bile değil. Şöyle açıklamaya çalışayım. Eğer korku hissetme kapasitemiz varsa, endişe, üzüntü, kırgınlık, acı çekme kapasitemiz varsa, ki var, bunlar içimize boşuna koyulmadı. Bunlar hatalı veya defolu olduğumuzun göstergesi değil. Duyguları bir yelpaze olarak düşünün. En depresif halden en mutlu ve pozitif hale kadar uzanan bir duygu yelpazemiz var. Sizler duyguları bir sistem olarak kullanacağınıza duygularınızla özdeşleşiyorsunuz. Duygularımızla olan ilişkimizde duygularımızla kendimizi özdeşleştirmek çok büyük bir sorun. Neşeli olduğunuzda ben neşeliyim kimliğine, depresif olduğunuzda ben depresif bir insanım kimliğine bürünüyorsunuz. Yoga bilgilerine bakacak olursak duygu dünyamızın elementi sudur. Tıpkı su gibi duygularımızın da sabit olmamaları, sürekli değişken olmaları gerekiyor. Bu değişkenliğin bize verdiği bir takım bilgiler var. Daha pozitif diye adlandırdığımız hisler bizim için hayatta gitmek istediğimiz yöne doğru gittiğimizin habercisi. Bizim için evet evet harika bir yöne gidiyorsun aynen devam et mesajı. Daha negatif diye adlandırdığımız hislerse kendi yaşamak istediğimiz, kendi varlığımızın tersine doğru gittiğimizin habercisi. Hayır hayır dur o tarafa gitmek istemiyorsun aslında mesajı. Aynı trafik gibi düşünün. Yeşil ışık, kırmızı ışık olmasa karşıdan karşıya geçerken araba çarpabilir. Bu çarpma olayı olmaması için de hem o yeşil ışığın hem de o kırmızı ışığın bizlere bir getirisi var. Ve bunu kabullenebilmek çok önemli. Aykut, ben de başka bir açıdan yaklaşmak istiyorum bu soruya. Alışkanlık dediğimiz bir şey var. Alışkanlık, aldığınız bir kararın ego tarafından size tekrar değerlendirmeye alınmadan otomatik pilotta geri hatırlatılmasıdır. Örneğin, öğle yemeğinden sonra kahve içmeyi istemek bir alışkanlık olabilir. Her sabah kalktığınızda ilk olarak çayı demlemek bir alışkanlık olabilir. Ofise gittiğinizde ilk olarak çantanızı masanızın sağ tarafına koymak bile bir alışkanlık olabilir. Cüzdanınızın içini düzenleme haliniz bile bir alışkanlıktır. Ego rutinleri çok sever. Çünkü rutinler güvenlidir. Her uyguladığınızda aynı sonucu alırsınız. Riskli değildir. Basit olaylarda alışkanlıklarımızı çok rahat görebiliyoruz. Eyvallah. Ama yaşama, hissetme şeklimiz bile aslında bir alışkanlıktır. Eğer soruyu soran okuyucumuz negatif düşünmeyi o ya da bu sebepten dolayı alışkanlık haline getirmişse, bir olay olduğunda otomatik olarak gideceği yer kötü senaryolar ve kendini iyi hissetmeme durumu olacaktır. Evet, şükür egzersizi, odak değiştirmek, güç duruşu gibi size diğer kitaplarda verdiğim egzersizler işe yarayacaktır, doğru. Ama hissettiğiniz iyi durumun bile belli bir süre devam edip alışkanlığınız haline gelmesi gerekiyor. Bunun reçetesi maalesef yok. Yani şöyle hissetmek için şu kadar zaman şöyle hissetmelisiniz diye bir tarif veremem size. Bir örnek vereyim. Sağ eliyle yazı yazan birinin sol elle yazı yazmaya karar verdiğini düşünün. Her niyeyse örnek işte, eğer bu değişim 3 günde, 3 haftada tamamlanmıyorsa bu beceriksizlik demek değildir yahu. Yapmayın, etmeyin. Pratik yaptıkça gelişecek, geliştikçe alışkanlığa doğru ilerleyeceksiniz. Eskiden her olayda mutlaka negatif bir yön arardım. Benim için bardak her zaman yarı boştu. Tamam, ideallerim vardı. Şu karşıki dağları ben yarattım edasıyla dolaşırdım ortalıkta ama içten içe sürekli neyin nasıl olamayacağını düşünürdüm. Zaman içinde bu alışkanlığımı bütün o egzersizler yardımıyla değiştirince şimdi büyük oranda olaylara daha pozitif bakabiliyorum. Bakın dikkat edin, tamamen demedim, büyük oranda dedim. Çünkü günün sonunda negatif düşünmeye de ihtiyacınız var. Altın kural. Bir şey bilmek demek, onu hayatınıza geçirdiniz demek değildir. Hayatınıza geçirebilmek deneyim, deneyim ise bol pratik gerektirir. Para konusu hocamla ilk çalışmaya başladığımda bilgi olarak ne yapmam gerektiğini alıp çıktım yola. Ama bilmek tek başına yetmiyormuş. İlk 2 ay biraz ek para kazanmaya başladım ama ardından yine borç harç durumu başladı. Sonra sıfırdan tekrar başladım. Yine biraz para biriktirip 1-2 ay içinde yine borç harç içinde yüzmeye başladım. Sonunda yana yakala Daryl'a koştum. Hocam bu böyle ne olacak? 2 ay düzgün sonra güm diye aşağı iniyorum yine. Aykut, sana yeni alışkanlıklar şu kadar sürede yerleşir gibi bir liste veremem ama seni çok iyi tanıdığım için bir tahminde bulunabilirim. Bence en az 1 sene bilinçli bir şekilde bu alışkanlığı oturtana kadar devam etmen gerekiyor. Gerçekten de dediği gibi oldu. Hatta ben abartıp 16-17 ay kadar hiç durmadan günlük olarak egzersizlerime, bütçeme dikkat etmeye özen gösterdim. Yeni olmak istediğim kişiyi, yani B kutumu bilinçli bir şekilde hep korudum ve sonunda alışkanlığım doğam haline geldi. Şu an oturduğunuz yer her neresi olursa olsun, ego orayı, A kutusu diyoruz buna, ölümüne koruyacak. Aykut, ne boktan bir şey bu yahu? Ego deli midir nedir ya? Negatif düşündüğüm bir hayatı neden koruyor anlamıyorum ya? Diyorsanız eğer hemen cevap vereyim. Çünkü garibim neyi koruduğunu bilmiyor. Elinize bir çanta verdiğimi ve bunu hayatınız pahasına korumanız gerektiğini söylediğimi düşünün. Ve sizin için de bunu gerçekten yaptığınızı. Bilmiyorsunuz ki çantanın içinde ne var. Belki bir parça beyaz kağıt koydum, 5 kuruş değeri olmayan, belki de çok değerli bir kolye. Sizin için içinde ne olduğu önemli değil. Sizden istenen bir şey, aldığınız bir görev var ve bunu sonuna dek yapacaksınız. A kutusunu sımsıkı korumak egonun işi. Sen oraya negatiflik veriyorsan onu koruyacak. Sen oraya hayat zordur diyorsan o onu koruyacak. Sen oraya ben çok güzelim diyorsan o onu koruyacak. Bu arada egonun korumak adına yaptığı doğal direnç de göz ardı etmemek lazım. İnsanlar bazen bana şunu soruyorlar. Peki Aykut, tamam, şükür egzersizi, ego ile konuşmak, bir sürü egzersiz var ama hangi sıklıkla yapalım? Yeni olmayı istediğiniz şekil, alışkanlığınız haline gelene kadar. Kişisel gelişim artık sizin doğal bir parçanız olana kadar bağlayın psikopata ve günde 20 defa, 30 defa konuşun egonuzla. Size zor olacak, uzun sürecek, hiç demedim, şimdi de demiyorum. Kimi olayımı 4 saatte çözdüm ve tamamen hallettim. Kimisi 3 yıl sürdü. Hatta bu satırları yazarken bile üzerinde çalıştığım bir ego kodumu aradan 1 yıl geçmesine rağmen hala çözemediğimi söylemek isterim. Bakalım ne kadar sürecek. Tek bildiğim, değişimim tamamlanana kadar kendimi hırpalamadan, üzmeden ama ciddiyetle üzerinde çalışarak devam edeceğim. Esra, şimdi soruda bulunan başka bir cümleyi irdeleyelim. İçimde her zaman kırgınlık, mutsuzluk ve umutsuzluk var. Bu muhtemelen senin mutluluk tanımından ortaya çıkan bir durum. Umutsuzluk da senin bir alışkanlığın. O yüzden evet, şükürleri yaptığın zaman bir süre bu kendi tanımının dışına çıkıyorsun ama sonra konsantrasyonun bozuluyor, şu oluyor, bu oluyor ve hop diye ego tekrardan A kutusuna seni geri getirmeyi beceriyor. Bu son derece doğal. Ben senin mutluluk tanımını sadece yazdığın sorudan bile görebiliyorum. Cümlene bir daha bakalım. En ufak bir olumsuz olayda demoralize oluyorum veya beklentilerim gerçekleşmediğinde kırılıyorum. Senin mutluluk tanımın dışarıya endeksli. Sen şöyle bir karar almışsın. Hayat istediğim gibi gittiğinde, yaşadığım olaylar olumlu olduğunda ben mutlu olurum. Bu da demektir ki olaylar istediğin gibi gitmezse veya her istediğin gerçekleşmezse anında mutsuz olacaksın. Şükür egzersizlerini yapmaya başladın. Kendini daha iyi hissediyorsun ve bazı isteklerin, diyelim 5 tanesi gerçekleşiyor ama 6.'sı olmayınca hemen demoralize oluyorsun. Şu cümleni tekrarlamak istiyorum. Veya beklentilerim gerçekleşmediğinde kırılıyorum. Gördün mü? Mutlu olmayı veya mutsuz olmayı dış olaylara endeksli yapınca, beklentilerinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi halinde zaten sürekli olarak bir mutlu, bir mutsuz, bir mutlu, bir mutsuz olmaya otomatikman kendini mahkum ediyorsun. Altın kural. Mutluluk, gerçek anlamda mutluluk, dış etkilerden bağımsız olarak yapılan bir varoluş kararıdır. Türkiye'de hep şunu söylerler. Ekonomik durum yüzünden insanlarımız mutsuz. Tamam da her ekonomik durumu kötü olan ülkede insanlar mutsuz diye bir kural yok. Mesela Hindistan, oradaki ekonomik durum Türkiye'den 100 kat beter ama orada İstanbul sokaklarında gördüğünüz kadar somurtkan insan göremiyorsunuz. Sakın unutmayın, hayatta her beklentiniz, her beklediğiniz anda gerçekleşmeyebilir. Büyük bir kısmı olabilir ama tamamı olmayabilir de. Bunu bir yolculuk olarak düşünün. Duygularını bir pusula gibi kullanmaya bak. Belli ki senin için negatif diye adlandırdığın duyguların kötü. Olumsuz bir şeyler hissettiğinde veya olumsuz bir şeyler yarattığında kafanda bunu bir şeyler yanlış gidiyor dosyasına kaldırıyorsun. Evet, istediklerimizi yaşadığımız zaman daha kolayca pozitif oluyoruz, doğru. Fakat istemediklerimizi yaşadığımız zaman da şöyle bir avantajımız var. İstemediklerimizi yaşarken net bir şekilde yaşadığımız zıtlık ve kontrastlar yüzünden evrene daha net bir şekilde ne istediğimizin resmini gönderiyoruz. Benim hayatımı ele alalım. Çok uzun seneler boyunca bayağı bir para sıkıntısıyla yaşadım diyebilirim. Bu para sıkıntısını yaşarken bir taraftan kahretsin keşke böyle olmasa, keşke kiramı rahatça ödeyebilsem, keşke istediğim tatillere gidebilsem, keşke istediğim seminerlere gidebilsem deyip duruyordum. Şimdi ne oluyor burada? Lütfen iyi bakın. O parasızlık halimde sürekli olarak bu yaşadığım zıtlıklardan dolayı evrene param olsaydı nasıl bir hayatım olurdu'nun resmini gönderiyorum. Aynı zamanda benim hayatımda parasızlık had safhadaydı ama bir yandan da sürekli şu mesajları gönderiyordum. Çok param olsun, istediğim tatillere gidebileyim. İstediğim seminerlere katılabileyim. Bunları şu an yaşayabiliyorum. O zıtlıklar sayesinde yarattığım hayatı yaşıyorum. Olumlu, olumsuzdan daha değerli değil. Evet, daha rahat ama daha değerli değil. Negatif yaratımlar pozitiflerden daha değerli değil. Evet, daha keyifli ama daha değerli değil. İstemediğiniz bir hayatı yaşarken nasıl bir hayat istediğimiz gittikçe daha net bir hal almaya başlıyor. Olumlu ile olumsuz arasında var olan bir danstan ibaret her şey. Olumlu veya negatifi dışlamak aslında gece daha kötüdür, gündüz daha iyidir demek gibi bir şey. Daryl'ın hep bize söylediği, Aykut'un da kitabında kullandığı çok güzel bir örneği sana hatırlatmak isterim. Bir resmin, bir fotoğrafın var olabilmesi için sadece beyaz yeterli değil. Bir resmin var olabilmesi için sadece siyah da yeterli değil. Bu iki rengin dansından dolayı bir resim ortaya çıkabilir. Olumlu ve pozitif olduğun zaman bu yaşadığın anların tadını çıkar. Olumsuz olduğun zaman veya negatif hisler içerisinde olduğun zaman da yine kendin için bunun keyfini çıkar. Olumsuzluk seni vizyonların hakkında ve yaşamak istediğin hayat hakkında daha netleştiriyor. Çünkü istemediğin bir şeyi deneyimlerken diğer taraftan ne istediğin konusunda çok daha kalbinden gelen ve detaylı bir netleşme söz konusu. Negatif hissettiğin zaman tek kendine sorman gereken soru şu: hangi şartlanmam, hangi bakış açım beni gerçekten olabileceğim kişiden uzak tutuyor? Bu soru çok önemli. Çünkü negatif hissetmemiz bize net bir şekilde ısmarladığımız veya olabileceğimiz kişiden kendimizi ayrı tuttuğumuzu gösteriyor. Dikkat edin, bu bile yanlış bir şeyler yapıyoruz demek değil. Sadece eski hayatımız artık bize yetmiyor demek. Bunu aynen şöyle düşünün. Diyelim ki 8 yaşındasın ve çok sevdiğin, çok rahat ettiğin bir pabuç alınıyor sana. Sürekli bu pabuçla gezip tozuyorsun ama 10 yaşına geliyorsun ve ayağın büyümüş oluyor. Ayağın büyüdüğü için o 8 yaşında alınan ve ayağının içinde çok rahat ettiği ayakkabı artık ayağını vurmaya başlıyor, canın acıyor. Canının acıması illaki bir şeyler ters gidiyor anlamına ya da sen yanlış ayakkabılar giyiyorsun anlamına gelmiyor ki. Sadece ayak ve ayakkabı her gün bağırıyor. Hey, artık bu pabuçlar benim için çok dar. Artık bunları değiştirmenin vakti geldi. Aykut, hayatınız tam olarak istediğiniz gibi giderken bile negatif hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu sizde bir hata var demek asla değil. Aksine iç rehberliğiniz sizi uyarıyor demektir. Evrenden torpilim var çıktıktan hemen sonra eski güzel hayatımız birdenbire 15 katı daha güzel ve hızlı bir hal almaya başlamıştı. Zaten hayallerimizin gerçekleştiği bir hayat tam gaz daha da ileriye doğru gidiyordu. Ben Bay Mutlu, mutlu mutlu ortalıkta dolanırken bir şey oldu. Temmuz ayı gibiydi sanırım, 2009. Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçiyorduk arabayla. Kırmızı ışıkta beklerken dışarıda annesiyle oynayan bir çocuğa gözüm takılmıştı. Birden enerjimin düştüğünü, kaşlarımın hafif çatıldığını ve suratımda pek de alışkın olmadığım bir ifadenin belirmeye başladığını gördüm. Sanırım 50 civarındaydı artık enerjim. Ne oluyoruz yahu? Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Ulan adamı döverler böyle bir hayat yaşayıp bir yandan da kötü hissederse. Sonra bir an durdum ve bu hislerimin, negatif hislerimin aslında bir uyarı sistemi olduğunu hatırladım. İşte bu işi ciddiye almalısınız dediğim kısım şu an geliyor. Hemen arabadan indim, bir sürü işim vardı o gün ve hepsini iptal ettim. Negatif hissediyordum ve bunu anlamak, gerekeni yapmak benim için hayatta her şeyden daha önce geliyordu. Sahilde yürümeye başladım. Kurban rolü oynamadan, sadece hissettiklerimi analiz etmeye çalışarak, kendi kendime çok basit sorular sordum. Annesiyle oynayan o çocuk neden enerjini düşürdü? Sadece oturun ve bekleyin. Cevap size gelecektir. Ne güzel, istediği kadar zamanı var. Hayat ona güzel. Çok samimi itiraf ediyorum, gelen cevap beni çok şaşırtmıştı. Kendi işimi yapıyordum, saatlerimi ben belirliyordum, istediğim zaman durur, istediğim zaman çalışırdım. Ama bu gelen cümle üzerine cümleyi ciddiye alarak o anki hayatıma hemen bir göz atmaya başladım. Evet, iş anlamında tek tek baktığım zaman benim bu tarz bir sorunum olamaz gibi görünüyordu ama yaptığım tek tek çok zevkli görünen birçok şey arka arkaya geldiği için hayatım aşırı yoğun bir hayat halini almıştı ve ben yorulmaya başlamıştım. Daryl'ın çok değerli bir cümlesi aklıma geldi. Çok sevdiğim bir işim vardı, sonra işimin kölesi oldum. Her ne kadar güzel bir işiniz, hayatınız, ilişkiniz olsa bile eğer kölesi haline geldiyseniz tadı kaçacaktır. Tadı kaçtıktan sonra ne olacak biliyor musunuz? Yok etme ihtiyacı duyacaksınız. Hem de hiç farkında bile olmadan. Hemen haftalık programımda yeni uygulamalara giriştim. Bazı projeleri rafa kaldırdım. Bazı işlerimi sonraya aktardım ve kendime vakit ayırmaya başladım. Eğer o gün ben negatif hissetmemi iyi bir uyarı olarak algılamasaydım, o yoğun hayatın içinde daha da derine gitseydim, veya hemen bir şükür egzersizi vesaireyle pozitife çıkmaya çalışsaydım, beni bekleyecek kaçınılmaz bir sona doğru tam gaz gidecektim. Yarattıklarımı yok etmek. İyi ki o gün negatif hissettim. İyi ki dostça bir şekilde negatif hislerimle sahilde yürüyüşe çıktım. İyi ki hayatımda gerekli değişiklikleri hemen yaptım. Bu sayede hiçbir şeyi yok etmeden daha keyifli yaratımlara doğru yolculuğuma devam ettim. Gelin bu sorudan veya cevaptan neler kazandığınızı siz de not edin. 4. ayrımın sonu, sayfa 62.